Ayrım 28, sayfa 267. Binbaşı Martenot, konuşabilir miyiz?
Elbette, Marsilya yolundayım.
Anais, golfünün direksiyonundaydı. Cep telefonunu omuzu ile kulağının arasına sıkıştırmıştı. Saat 20 sularıydı. Toulouse'a doğru otoyolda son sürat yol alıyordu. Saatte 220 km ile gidiyordu. Radarları aldırmıyordu, jandarmaya aldırmıyordu. Legole, Deversa'ya ve diğer tüm kahrolası heriflere aldırmıyordu. Nihayet otopsi sonuçlarını aldım. Patrick Bonfils ile Sylvie Robin 16 Şubat'ta sabah 10'da öldürülmüştü. Bugün ayın 18'iydi, saatte 20. Bu ne hız dedi soğuk bir sesle. Beklenmedik bir aksilik oldu. Dalga mı geçiyorsunuz? Martenot sustu. Anois bu küçük oyuna bir son vermesi gerektiğini anladı. Binbaşının onu aramak gibi bir zorunluluğu yoktu. Özellikle de Morissette'in dosyayı resmen üstlendiği şu anda. Ne sonuç çıktı diye sordu daha sakin bir ses tonuyla. Adli tabip daha önce bilinen bir şeyi teyit etti. Patrick Bonfils ile Sylvie Robin'i öldüren mermiler 12.7 kalibrelik. Kullanılan silah ise bir Hecate 2 tüfeği. Tüfekle ilgili bir şey var mı? Yeniden bir sessizlik oldu. Binbaşı kelimelerini özenle seçiyordu. Hayır. Uzmanlara göre yapılabilecek tek şey silah ele geçirildiğinde mermilerin ondan atılıp atılmadığını teyit etmek. Hecate tüfeklerinin Fransa'da kaydı var. Ancak genel duruma bakarsak bu tüfek herhangi bir yerden gelmiş olabilir. Bana yaralardan bahsedin. Onlar da profesyonelce. Patrick Bonfils ve Sylvie Robin üçer mermiyle vurulmuş. Bir mermi kafaya, diğer ikisi kalbe ve göğüs bölgesine. Bilgi topladım. Bizim ordumuzda bile olsa günümüzde çok az nişancı bu mesafeden böyle bir isabet kaydedebilir. Bu da şüpheci listemizi daraltıyor, öyle değil mi? Martenot yine tereddüt içindeydi. Askerlerde kirli çamaşırlar aile içinde yıkanırdı. Otopsi raporunun çıkması bu nedenle bu kadar uzun sürmüştü. Önce subaylar, uzmanlar ve strateji uzmanları tarafından incelenmiş olmalıydı. Büyük ihtimalle de yeni bir otopsi yapmak, atış açısını incelemek ve kovanları ayrıntılı olarak analiz etmek için ikinci bir komisyon oluşturulmuştu. Anais, gözlerini farların aydınlattığı yoldan ayırmıyordu. Titreşen, tek düze bir görüş ve kesik kesik yol çizgileri. Otopsiden bu cinayetler hakkında başka bir şey öğrendik mi?
Evet.
Soruyu adet yerini bulsun diye sormuştu. Olumlu bir cevap almayı beklemiyordu. Devamını bekliyordu ama Martenot sessizliğini koruyordu. Patrick Bonfils'in cesedinde tuhaf bir yara var. Öldürüldükten sonra katil veya katiller tarafından yüzünde açılmış bir yara. Anais içinden bir durum değerlendirmesi yaptı. Nişancı Patrick ile Sylvie'yi vurmuş ama Matthias Freire'yi vuramamıştı. Sonra ortağıyla beraber onun peşine düşmüştü. Bu arada kumsaldaki olayı gören balıkçılar koşarak gelmişti. Bu nedenle katiller Bonfils'in cesedinin yanına dönmüş ve suratını parçalamış olamazlardı. Soruyu bir de başka bir açıdan sordu. Guattari'de görüştüğümüzde bana bundan söz etmemiştiniz. Ben de bilmiyordum. Cesetleri morgda görmediniz mi?
Elbette gördüm.
Yüzündeki orayı, yarayı fark etmediniz mi? Fark etmedim çünkü yoktu. Yani henüz yoktu. Anlamıyorum. Yara daha sonra açılmış. 16 Şubat akşamı. Sizinle karşılaştığımda yaradan haberim yoktu. Anais gözünü yoldan ayırmıyordu. Tüm bunlar son derece çılgıncaydı. Kurbanın yüzünü parçalamak için gece Adli Tıp Enstitüsü'ne geldiklerini mi söylemek istiyorsunuz?
Doğru.
Adli Tıp Enstitüsü nerede? Toulouse yakınlarında, Rengoel'de. Nasıl bir yara? Saldırgan Bonfils'in burnunu yukarı doğru açmış. Burun kemiğinin yanı sıra üçgen kıkırdağı ve kanat kıkırdağını çıkarmış. Yani buruna biçim veren her şeyi. Anais ayağını gaz pedalının üstünde tutmaya devam ediyordu. Hız dikkatini bir noktada yoğunlaştırmasını sağlıyordu. Boğazı kurumuştu. Gözleri yanıyordu. Ama aklı son sürat çalışıyordu. Otopsi raporunun gecikmesinin askeriyenin ikinci bir otopsi yapmasıyla alakası yoktu. Gelenlerin katiller olduğunu size kim söyledi? Başka kim olabilir ki? Neden böyle bir riski alsınlar? Kemikleri neden çalsınlar? Bilemiyorum. Bana kalırsa bunlar avcı. Bu kemikleri ganimet olarak almak için geri döndüler.
Ganimet mi?
Pasifik Savaşı boyunca Amerikalı askerler öldürdükleri Japon askerlerinin burunlarını veya kulaklarını kesip aldılar. Kaval kemiğinden veya uyluk kemiğinden kitap açacağı yontuyorlardı. Jandarmanın konuşması hız kazanmıştı. Bu kaçak ve görünmez avcılar onu hem korkutuyor hem de büyülüyordu sanki. Bu olay saat kaçta olmuş? Saat 20 sularında. Cesetler 17'de Bayonne Merkez Hastanesi'nden yola çıkarılmış. Rengoel'e getirilmiş. Görünen o ki morg gözetim altında değilmiş. Anais 500 metre uzaktan hedeflerini vurabilen, profesyonel yöntemlere ve yeteneğe sahip bu heriflerin bir avuç kemik için böyle bir riski göze almalarına anlam veremiyordu. Gerçekten de söz konusu olan ganimet miydi? Cesetlerin Rengoel morguna nakledileceğini kim biliyordu?
Herkes. Bölgenin tek adli tıp enstitüsü orada.
Otopsiye saat kaçta başlanmış olabilir?
Cesetler geldikten hemen sonra. Saldırganlar bu işi nasıl hallettiler bilemiyorum. Ne tür bir silah kullanmışlar? Adli tabibe göre bir avcı bıçağı, tırtıklı çelik ağzı olan bir bıçak. Adli tıp enstitüsü personelini sorguladınız mı? Martenot öfkesine hakim olamadı. 3 günden beri ne halt ettiğimizi sanıyorsunuz? Tüm morgu didik didik ettik. Bir sürü mikroskobik parça bulduk. Ki bu da böyle bir yer için şaşırtıcı değildi. Hepsi incelendi, analiz edildi ve ne oldukları belirlendi. Yabancı hiçbir ize rastlanmadı. Bir cesede veya enstitü personeline ait olmayan tek bir saç teli bulunmadı. Bu herifler hayaletten farksız. Beni şimdi neden aradınız? Çünkü size güveniyorum. Üstleriniz bu telefon görüşmesinden haberdar mı? Ne üstlerim, ne Bayon yargıcı, ne de Philip Drew cinayetine atanan sorgu yargıcı. Legal mi? Sizinle temasa geçti mi? Bu öğleden sonra. Ama henüz Morissette'i aramadım. Anais gülümsedi. En azından bir müttefik bulmuştu. Teşekkür ederim, bir şey değil. Yeni bir bilgiye ulaşan diğerini arasın. Tamam. Anais telefonu kapattı. Gözünü kesik kesik uzanan yol çizgilerinden ayırmıyordu. Parçalı, kopuk kopuk, hipnotize edici çizgiler. Aralarında hiçbir bağlantı olmayan görüntülerden oluşan, göz yanılması sonucu birleşen bir film. Bununla birlikte bu burgacın içinde gözünün önünde sürekli aynı görüntü geliyordu. Bir dekor. Beyaz yer koralarının üzerinde kan birikintilerinin ve et parçalarının olduğu bir kasap dükkanının görüntüsü. Sanrısında burası insan etinin satıldığı bir kasap dükkanıydı. Janus ve Şampuan hala rüzgara karşı güneybatı yönünde yürüyorlardı. Dazlak kafa dokuların bitiminde Major Katedrali ile Panier semti arasında bir şantiye biliyordu. Geceyi geçirmek için ideal bir gizlenme yeriydi. Ama önce Viel Chartier yakınlarındaki bir konteynerin içine gizlediği kartonları almak istiyordu. Sana süper bir yatak yapmak için. Janus otomatik pilota bağlamış gibi onu izliyordu. Le Guin'le yaptığı konuşma onun için öldürücü bir darbe olmuştu. Psikiyatr ve evsiz olmadan önce bir ressamdı demek. Ya da en azından bir sanatçı. Bu yeni bilgi onu araştırmasında ilerleme kaydettiği izlenimi vermekten çok büyük bir kaosun içine sürüklendiğini gösteriyordu. Daha çok var mı? Geldik. Sadece tek bir arzusu vardı. Uyumak ve bir daha uyanmamak. Sonunda belirsiz bir yere gömülecek olan paçavralara bürünmüş bir kadavra. Titi'nin, La Chulette'in ve Biome'nin mezarlığının arasındaki isimsiz bir mezar. Janus çevresine baktı. Manzara değişmişti. Bir önceki günden beri aşınladıkları caddelerle hiçbir ilgisi yoktu. Güney İtalya şehirlerindeki Napoli, Bari, Palermo gibi küçük dar sokaklardan oluşan bir labirentteydiler sanki. Neredeyiz? Panier'de adamım. Bir tabelada bir isim belirdi. Dös Rapentiers sokağı. Bir mağazanın adı En Güzel Hayattı. Aklına servisinde yatan hastaların tutkuyla izlediği bir TV dizisi geldi. Dizi bu semtte geçiyor olmalıydı. Yorgunluğa, soğuğa, korkuya rağmen bir teselli duygusu hissetti. Burada insanı rahatlatan bir sıcaklık vardı. Pencerelerde çamaşırlar asılıydı. Sokak lambaları başka bir çağdan kalma yıldızlar gibi parlıyordu. Binaların ceplerini süsleyen klimalar güneye özgü, hatta tropikal bir hava veriyordu semte. Küçük meydanları geçtiler, dik sokakları tırmandılar, taş koridorlara saptılar. Burası. Şampuan bir meydanı işaret ediyordu. Çitin üstünden atladı. Çalıların arasına daldı ve ölü yapraklar ile kırılmış dalların atıldığı yeşil konteyneri buldu. İçinden katlanmış büyük kartonları çıkardı. Yatağın Janot, 3 katlı bir yatak. Kartonları Janus'un kolunun altına verdi. Merdiven gibi dik yolları indiler. Mistral şehri boşaltılmıştı. Damdes bulvarı, Schumann bulvarı. Kıyı şeridi boyunca uzanan otoyola ulaştılar. Otoyolun ilerisinde doklar ve deniz vardı. Bu ikisinin arasındaki kemer, gözü derinliği binlerce metre olan bir çukur açılıyordu. Birkaç kilometre uzanan bir açık hava şantiyesi. Çukur boyunca yürüdüler. Şampuan az önce mideye yuvarladığı şarabın boşalan şişesini fırlattı ve bu geceki düşmanları hakkında uzun bir söylev vermeye başladı. Mistral'den kaçamazsın dedi. İki rüzgar arasında. Bizi öldürmek için Ron Vadisi'nden geliyor. 24 saat boyunca insanın yüzüne eser. İnsanın içine işler. Kemiklerini dondurur. Kaburgalarının altındaki kalbini bir anda durdurmak için her şeyi yapar. Marsilya'ya gelir gelmez 2-3 derece daha soğur. Denizin nemiyle birlikte gece boyunca seni hapseden gerçek bir kapana dönüşür. Kartonların altında sıçrayarak uyanırsın. Ve eğer yağmur yağmazsa uyanamazsın. Şampuan birden durdu. Janus bakışlarını aşağı çevirdi ve onu bekleyen şeyi gördü. Şantiyenin iç tarafında içi su dolu devasa bir hendeğin yüzeyindeki kımıltılar gibi devinen, kımıldanan karartıları fark etti. Janus daha dikkatli baktı. İnsanlar uyku tulumlarını, kartonlarını, örtülerini açıyorlardı. Bir bidonun çevresinde ısınanlar da vardı. Çukurdan kahkahalar, homurtular, uğultular yükseliyordu. Tam aşağı ineceklerdi ki şampuan onu kolundan yakaladı. Saklan. Acil tıbbi yardım servisinin cam pisi geliyordu. Yanus ile şampuan şantiyedeki barakalardan birinin arkasına doğru koştular. Tulumlu iki adam vahşi hayvanları ikna etmek için çukura inmişlerdi bile. Sigara ikram ediyorlar, dostça şakalaşıyorlardı. Pis herifler diye mırıldandı şampuan. Hepimizi sıcakta tutmak istiyorlar. Arkalarında bir Picard bırakmaktan çok korkuyorlar. Dipnot, Picard. Fransa'da dondurulmuş ürün markası. Bir ne? Bir Picard. Soğuktan donarak ölmüş bir evsiz. Yanus ise yakalanmamak için her şeyi verebilirdi. Bir yatağın içine büzülmek, unutmak, uykuya dalmak için. Tüyelim diye fısıldadı şampuan. Başka bir zula daha biliyorum. Sokak lambalarından ve fazla aydınlatılmış meydanlardan uzak durarak yeniden caddeye çıktılar. Yanus gözlerini yerden ayırmadan yürüyordu. Kolları uyuşmuştu, bacakları kas katıydı. Şampuan başka bir zula biliyordu. Bütün zulaları biliyordu. Köprülerin altındakileri, ana kapılardakileri, otopark girişlerindekileri, sidik kokan en ufak barınağı, bir sokağın en gizli köşesini. Ancak bu yerlerin hepsi doluydu. Her seferinde karanlık duvarların, yırtık uyku tulumlarının, delik deşik örtülerin altına gizlenmiş yüzlerle, büzüşmüş bedenlerle karşılaşıyorlardı. Her koyun kendi bacağından asılırdı. Ancak rüzgar herkese karşıydı. Sonunda çamurun üstünde devasa bir tahliye borusunun olduğu başka bir çukur buldular. Tökezleyerek borunun içine girdiler. 10 kadar adam silindirin içinde sıralanmıştı. Varisler için iyi diye sırıttı şampuan borunun zemininde yürürken zonklayan ayaklarını ima ederek. Yerde yatan insanların üstünden atladılar. Buz kesmiş betona dokunan Yanus elinin yandığını sandı. Sidik ve çürük kokuları hareketsiz, kristalize bir örtü gibi havada asılı duruyordu. Yanus yerdekilere çarpıyor, sendeliyor, düşecek gibi oluyordu. Omurtularla, hakaretlerle ona cevap veriyorlardı. Bu pis ortamda ne düşman ne de arkadaş vardı. Sadece birlikte yaşayan fareler vardı. Bir yer buldular. Şampuan pis çantalarını borunun zeminine yaydı. Yanus kartonları açtı. Bir yandan da bu kafadan çatlak herifin onu ne zaman öldürmeye teşebbüs edeceğini düşünüyordu. Yorgan ve çarşaf olduklarını hayal ederek kartonların altına girdi. Her zamanki gibi komando bıçağını çıkardı ve yastık niyetini kullandığı kartonun altında onu sımsıkı tuttu. Dün geceki gibi tek gözü açık uyumaya karar verdi. Ama yine dün gece olduğu gibi uykunun dipten gelen dalga gibi onu alıp götürdüğünü hissetti. Direndi. Uykunun eşiğinde araştırmasına yoğunlaştı. Teneke çıkmaz bir sokaktı. Elinde başka ne vardı? Marsilya polisinin soruşturması. Bordo polisine kıyasla ellerinde daha fazla kanıt vardı. Delta kanat, bal mumu, tüyler. Katil bunları bir yerlerden temin etmişti. Ve bunlar sıradan malzemeler değildi. Krosnier adlı adam ile ekibi kuşkusuz her cismin, her malzemenin izini sürmüş olmalıydı. Bir şeyler bulmuşlar mıydı? Kafasında başarısızlığa mahkum yeni bir plan oluştu. Soruşturma dosyasını ele geçirmek. Yarın sabah ilk işi bu olacaktı. Bir strateji geliştirmeye çalıştı. Ancak uykuya daha fazla karşı koyamadı. Gözlerini yeniden açtığında bıçağını zifir karanlığa yöneltmişti. Bir sorun mu var? Şampuan üzerine eğilmişti. Yanus uykusunun derinliklerinde onun varlığını hissetmişti. Tehdidini. Refleksleri de yapması gerekeni yapmasını sağlamıştı. Salak mısın nesin dedi bereli adam. Su içinde kaldığımızı görmüyor musun? Yanus bir dirseğinin üstüne doğruldu. Yarısına kadar suya batmıştı. Kartonları yanında yüzüyordu. Boklu su borunun içine dolmuştu. Evsizlerin tümü ayaklanmıştı. Titreyerek eşyalarını topluyorlardı. Acele et dedi dazlak kafa çıkınlarını toplarken. Burada kalırsak donacağız. Su gözle görülür bir şekilde yükseliyordu. Evsizlerin siluetleri borunun dış bükey duvarlarında bir gölge oyunundaki karartılar gibi görünüyordu. Kafaları çok kıyak olanlar yerlerinden kımıldamıyordu. Kimse onları aldırmıyordu. Herkes kendine yol açmaya çalışıyor, borunun dışına çıkmak için itişiyordu. Tam bir panik havası vardı. Ancak bu ağır, uyuşuk, çamur ve alkolden yapış yapış olmuş bir panikti. Yanus yüzleri çamura gömülmüş, hareketsiz iki beden gördü. İlkini yakasından yakaladı, çamurdan çıkardı ve borunun değirmen duvarına rastladı. İkincisine de aynı şeyi yapmak için hamle etmişti ki şampuan onun omuzundan yakaladı. Hasta mısın, nesin? Onları burada bırakamayız. Umurumda değil, tüymemiz gerekiyor. Kiracıları boruyu terk ediyordu. Çantalar suyun üzerinde yüzüyordu. Batan bir gemiden arta kalanlar. Yanus iki canlı cenazenin nabzını kontrol etti. Nabızları çok zayıf atıyordu. İlkine şiddetli bir tokat attı, sonra ikincisine. Hiç tepki yoktu. Aynı şeyleri tekrarladı. Sonunda zombiler silkelendi. Lanet olsun çabuk ol, soğuktan gebereceğiz. Yanus bir saniye kadar yeniden tereddüt etti. Sonra şampuanın peşine takıldı. Borunun çıkışına kadar boklu suyun içinde ilerlediler. Çamur uyluklarının yarısına kadar çıkıyordu. Yanut sendeledi, düştü, yeniden ayağa kalktı. Çıkışla aralarında sadece birkaç metre vardı. Sanrılı kunduzlar gibi afallamış, sersemlemiş bir halde emekleyerek ilerleyen iki evsize göz ucuyla baktı. Açık havaya çıktılar, ayağa kalktılar. Yağmur şiddetini arttırmıştı. İnatçı bir muson yağmurundan tek farkı donmuş su damlaları olmasıydı. Yanus onları bekleyen yeni felaketin hesabını yapıyordu. En ufak bir destek olmadan tırmanılacak 10 metrelik dik bir eğim. Parmaklarını çamura daldıra daldıra canla başla bayırı tırmanmaya koyuldular. Yağmur omuzlarını dövüyordu. Rüzgar hızlarını kesiyordu. Biri düştüğünde diğeri onu kaldırıyordu ve bu durum karşılıklı sürüp gidiyordu. Bu şekilde metre metre ilerlediler. Sonunda Yanus bir demir çubuğu yakalamayı ve ayaklarıyla boşluğu döven şampuan da bırakmadan kendini çukurun dışına çekmeyi başardı. Bir yaradan püsküren cerahat gibi iki çamur topağı olarak çukurdan dışarı fırladılar. Dazlak kafa uyku tulumunu da çantalarında bırakmamıştı. Yanus bu sebepten dolayı tam onu kutlayacaktı ki yüzündeki korku ifadesi aklını kaçırdı. Bir grup herif onları bekliyordu. Borudaki evsizlerle ilgili ilgileri yoktu. Rastalar, horoz ibiği saçlar, piercingler, dövmeler, parlak kumaştan kısa ceketler veya asker parkaları giymişlerdi. İçlerinden bazıları saldırmaya hazır köpekleri tasmalarından tutuyorlardı. Özellikle de bıçakları, el yapımı kesici ve delici silahları, barbar görünümleriyle Yanus onlardaki katil potansiyelini görebiliyordu. Şampuan kulağına fısıldadığında hiç şaşırmadı. Lanet olsun Bougainville'ler. Ayrım sonu sayfa 275. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Rangouille. R-A-N-G-U-E-I-L. Bayon. B-A-Y-O-N-N-E. Mayor. M-A-J-O-R. Panier. P-A-N-I-E-R. Ville Charité. V-I-E-I-L-L-E. C-H-A-R-I-T-E. Titi. T-I-T-I. La Chaulette. L-A-C-H-O-U-E-T-T-E. Biomen. B-I-O-M-A-N. Panier. P-A-N-I-E-R. Des Repentis. D-E-S-R-E-P-E-N-T-I-E-S. De Dams. D-E-S-D-A-M-E-S. Schumann. S-C-H-U-M-A-N-N. Ron. R-H-O-N-E. Picard. P-I-C-A-R-D.